Değerli arkadaşlar, hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyor ve muhabbetle, sevgi, saygıyla kucaklıyorum. Bugün önemli bir konuyla karşınızdayım. 1950-60 dönemi Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi. 50'li yıllarda başlayan müsbet durum olmasaydı 60'lı yılların o olumlu havası yaşanmayacaktı. 60'lı yıllarda başlayan menfi durumlar olmasaydı 70'li yılların o olumsuz havası yaşanmayacaktı. Dolayısıyla tarih bir zincir halkası şeklinde devam eder. Bir tarihi olayın sonuçları belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra müsbet ya da menfi olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla 1950-60 arasını anlamadan, 1950-60 yıllar arasını iyi analiz edemeden yakın çağa bakmamız da mümkün olmaz. Menderes dönemi iki şekilde değerlendiriliyor arkadaşlar. Ya çok yerin dibine batırılıyor belli bir kesim tarafından ya da çok göklere çıkartılıyor. Biz bu iki noktadan bakmaya çalışacağız. Yani ortadan durup olayları kısa hatta genel hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. 50-60 arası o kadar mübalağalı bir şekilde anlatıldı ki yıllarca. Şimdi belli bir görüş açısından bakmamızda fayda var. Yani bir yerden durup olayları incelememizde fayda var. Şimdi Menderes Bağdat'a gidiyor. İmam-ı Azam türbesini ziyaret ediyor ve orada bir hayali var arkadaşlar. O hayal neydi bir bakacağız birazdan. Londra'da 1959 uçak kazası oluyor. Uçak kazası olur olmaz Masonların Türkiye temsilcisi oraya geliyor. Hatta orada bekliyor uçak kazasının olacağı yerde. İslam'a bakışı nasıl? Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'ne girdiği zaman neler hissetti? Yüzü neden sapsarı oldu Menderes'in? Vehbi Koç 1960'da neden daha kötü şeyler olacak, ben biraz piyasadan çekiliyorum, ortada görünmemem lazım dedi. Neden Menderes beni artık öldürün, yeter, beni öldürün diye çıktı, bağırdı, çağırdı. Emekli sandığından aldığım 2740 lirayı aldım, şifresi ne anlama geliyordu? Kendisine ziyarete gelen İslam Enstitüsü öğrencilerine ne dedi? Şimdi genel hatlarıyla biraz bunlara bakacağım. Kremlin ölüme giderken şu sözü söyler arkadaşlar. Şimdi beni lanetleyen bu halk iktidara geldiğim gün aynı çehre ve edalarla beni alkışlayacak. Menderes ölüme giderken bu halk sustu. Bu bir gerçek. Ama Menderes ölüme giderken bu halkın vicdanında da çok onulmaz yaralar açıldı. Bu yaralar hala devam ediyor. Dönemin gazeteleri, dönemin dergilerine baktığınız zaman yıl 2004 hiçbir fark göremiyorsunuz. Cümleler aynı, spotlar aynı, manşetler aynı. Şimdi dilerseniz Menderes'in siyasi sahneye çıkışına hemen şöyle bir geçiş yapalım. 1945'te Şükrü Saraçoğlu başbakan, başvekil. Şükrü Saraçoğlu meşhur Türkçü başbakandır. Hani Nihal Atsız'ın işte bir Türklerin kafatasını ölçtüğü bir aleti bizzat koyan, o aletle kim Türk kim değil diye ırk tespiti yapan kişi. 1945'te Saraçoğlu hükümeti güven oyu istiyor. Bu güven oyu oylamasında 7 kişi oy vermiyor. Bu 7 kişiden Refik Koraltan, Menderes, Bayar ve Köprülü, bu 4 kişi oy vermeyen 7 kişi arasında. Şimdi rakamlar sizi aldatmasın. Dönem tek parti dönemi. İçişleri Bakanı partinin genel sekreteri. Valiler partinin il başkanları. Kaymakamlar partinin ilçe başkanları. Yani tek parti aynı zamanda bütün valileriyle, kaymakamlarıyla her şeye hakim. 7 kişi güven oyu vermiyor arkadaşlar. Bu 7 kişi bir anda CHP içerisinde bir deprem etkisi yaratıyor. Nasıl olur da 7 kişi güven oyu vermez? Bu 7 kişi güven oyu vermeyen 7 kişi 12 Haziran 1945'te dörtlü takrir veriyorlar. Dörtlü takrir, takrir bugünkü anlamda önerge demek. Önerge. Bu önergeye göre aynı kişi Koraltan, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Menderes ve Bayar. Bu takrire göre CHP politikalarından duyulan hoşnutsuzluk, çiftçiyi topraklandırma kanunu, işte yol vergisi, toprak vergisi, bilmem ne, bir sürü hoşnutsuzluk var. Bunu dile getiriyorlar. Özellikle toprak kanununun yasalaşması sırasında. Şimdi Menderes çiftçi bir insan. Aydın'da 40 bin dönüm arazisi olan bir insan. Necip Fazıl'ın tabiriyle Rumca mandros kelimesinden geliyor. Mandros zikzaklı, eğri büğrü nehir anlamına geliyor. O da öyle diyor. Menderes bu zikzaklı, bu eğri büğrü yola çıktı diyor. Onun düz bir şekilde devam etmesi zaten mümkün değildi ve kaderi öyle yazılmıştı diyor. Ve Menderes Mayısların adamı arkadaşlar. Mayıs'ta doğuyor, Mayıs'ta iktidara geliyor ve Mayıs'ta asılıyor. Mayıs onun kaderinde önemli bir yere sahip. Bu dörtlü takrir, biraz önce söyledim, 7 kişi hani red oyu vermişti. İnanılmaz bir CHP'de şeye yol açıyor. 7 saat bu dörtlü takrir görüşülüyor. Fuat Köprülü, Ordinarius Doktor Fuat Köprülü tam ayağa kalkmış, takriri tamam geri çekiyoruz diyeceği sırada, o sırada Bayar ceketinin eteğinden çekiyor ve diyor ki otur yerine diyor. Biz bu önergeyi verdik, bu önergeyi ne yapacağız? Sonuna kadar savunacağız. Ve önerge tabii ki reddediliyor. Ama önergenin reddedilmesi demek normal bir karşılanan bir şey, ama artık bu muhalefet hareketinin olgunlaşması ve bir partiye dönüşmesi mevzu var. Bu sırada Tan gazetesi var arkadaşlar. Tan gazetesi 1945. Hüseyin Cahit Yalçın Görüşler diye Vatan gazetesinde bir yazı yazıyor. Namık Kemal'in o meşhur dizeleriyle "Kalkın ey ehli vatan, uyanma vaktidir. Mücadelemizin başlama vaktidir" diye bir yazı döşeniyor. Bu yazının üzerine Tan gazetesinin sahibi Dönme, Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel, karı koca, elinde balyozlarla bir grup Tan gazetesini basıyor. Tabii bu duyum geliyor Zekeriya Sertel'e. Zekeriya Sertel dönemin valisi Lütfi Kırdar arıyor. Diyor ki böyle bir duyum aldık. Hemen ne yapmanız lazım? Önlem almanız lazım. Tamam efendim, tamam, haberimiz var, biz önlemimizi aldık falan. Halbuki önlem falan alınmıyor. Balyozlarla geliyorlar arkadaşlar. Tan gazetesini basıyorlar. Tan gazetesinin matbaalarını, her tarafı kırıyorlar. Hatta o dönem şöyle bir resim var. Gazetede gördüm ben. Matbaanın böyle rulo kağıdını almışlar. Şey gibi, halı gibi denize doğru sermişler böyle. Şey gibi, hani kırmızı halı seriyorsunuz ya, öyle sermişler. Nitekim bu oluyor. Artık onlara falan bayağı bir baskı, dövme falan. Neticede solcu oldukları gerekçesiyle, komünist oldukları gerekçesiyle basılıyor. Neticede garip, çok garip bir neticesi var. Zekeriya ve Sabiha Sertel çifti tutuklanıyor. Yani basanlar başkaları, bu ikisi tutuklanıyor. Hatta Demirel'in anılarında ben de vardım diyor, Tan gazetesinin şeyinde ben de vardım diyor. Neden böyle yapılıyor? Aslında şundan dolayı böyle yapıldı. Bu yıllarca saklandı, söylenmedi. O sıralar Bayar ve Menderes parti kurmak üzereler. Parti kuracakları için Sertel çiftiyle dirsek teması halindeler ve Tan gazetesi CHP'den memnun değil. Dolayısıyla onlara yer vermeye başlıyor. Partinin kuruluş hazırlığı, bu aslında Halk Partisi tarafından Demokrat Parti'ye verilmiş bir gözdağı. Yani diyorlar ki balyozla kafanızı uçururuz. Yani bu partiyi kurarsanız sizi uçururuz. Tam bu sırada enteresan bir olay oluyor. Halk Partisi'nin 17 yıl valilik yapmış ve sembol isimlerinden bir tanesi olan Nevzat Tandoğan intihar ediyor. Nevzat Tandoğan Ankara valisi. Hani hasolara, mamolara bu memleketi vermeyeceğiz. Bu memleket kasketlilerin memleketi değil. Komünizm de, milliyetçilik de gelecekse onu yine biz getireceğiz. Onu yapacak olan yine biziz. Hatta çekiyor, kavga eden öğrencileri kendi odasında dövüyor. Ankara'nın girişinde kimlik kontrolü yaptırıyor. Kanun'un girmesi yasak. Köylülerin Ulus ve Kızılay'da dolaşmaları yasak. Yani böyle uygulamaları olan tam bir Halk Partisi militanı, köylüleri aşağılayan, şöyle diyor mesela. Köylünün, vatandaşın tek işi vardır arkadaşlar diyor. Tek iş. Askerlik yapar, çiftçilik yapar. Onların adına da biz düşünürüz diyor. Düşünmesi gereken varsa biz düşünürüz. Tan Doğan intihar ediyor. Tan Doğan'ın intihar etmesi aslında Halk Partisi'nin de bir devrin kapandığına işaret ediyor. Böyle gidersek 2-3 saat sürecek. Demokrat Parti'yi kuralım biz. Hızlandıralım. Demokrat Parti kuruluyor arkadaşlar. 1946 46 yılında, 7 Ocak 1946'da kuruluyor. İlk kez Demokrat Parti, yani Cumhuriyet Pusula'da 3 tane parti oluyor. Ha, bu arada bir Milli Kalkınma Partisi kuruluyor. Nuri Demirhan kurdu. 3 tane Pusula'da parti oluyor. CHP seçimleri bir yıl öne çekiyor. Hazırlıksız yakalamak için. Ve yapılan seçimlerde, 21 Temmuz 1946 seçimlerinde Türkiye tarihinin en tartışmalı seçimleri oluyor bu seçimler. Açık oy, gizli sayım, açık oy, gizli sayım ve pusulalar yakılıyor hemen. Yani oyunuzu açık kullanıyorsunuz, gizlice sayılıyor bugünkü sistemin tam tersine ve hemen sayıldıktan sonra da pusulalar yakılıyor. Dolayısıyla bu şartlar altında Demokrat Parti bu seçimlerde 69 milletvekili çıkarıyor. Dönemin İstanbul Valisi Doktor Lütfü Kırdar diyor ki Recep Peker bile seçilemiyordu İstanbul'da. Ben 6 milletvekilini Demokrat Parti'den CHP'ye kaydırdım. Bu şekilde de CHP seçimleri kazandı. O seçtirdiği, yani milletvekili olması, seçilen milletvekili Recep Peker daha sonra başbakan oluyor. Yani Türkiye tarihinin en hileli seçimleri yapılmış oluyor. Ama Demokrat Parti burada yine kendi zaviyesinden bir başarı kazanmış oluyor. Şimdi halk niye Demokrat Parti'ye yöneliyor? Bir kere arkadaşlar, Halk Partisi'nin zaten çok duydunuz maddi manevi yaptığı baskılar, Bernard Lewis'in tabiriyle diyor ki bir partiyi melekler bile 27 yıl yönetse, 27 yıl halk bir partiyi yönetse melekler bile seçilemezdi diyor. Çünkü halk artık bıkmış, sıtma, frengi, verem almış başını gitmiş. Bit, her yerde bit ordusu var. İnsanlar şeker bulamamaktan uyuz oluyor. Köyler karantina altında, çıkamıyorsun. Her taraf uyuz. Yani böyle bir ortam. Manevi anlamda zaten 1932'de din eğitimi yasaklanıyor. Türbeler kapatılıyor. İşte ezan, Türkçe ibadet falan filan bir sürü şey var. İslam Enstitüsü kapatılıyor. Din eğitimi yasaklanıyor. Din kültürü dersleri kaldırılıyor. Ayasofya Camii'nin minaresini yıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki biz nasıl buradan dönüş yaparız? Camilerin minarelerini yıkalım. Oradan bir tane ateist bir insan diyor ki, mimar, ya arkadaşlar siz kafayı mı yediniz diyor. Minareyi yıkarsanız kubbeyi komple ne yaparsınız? Çökertirsiniz. Camiyi yıkarsınız. Ha öyle mi? Orada yıllarca işte Allah, peygamberimizin ismi, halifelerin ismi olan büyük tablolar, şeyler yere indiriliyor. Alman bir mimar geliyor diyor ki ya kardeşim siz, Hristiyan bu adam, diyor siz saçma sapan işlerle uğraşıyorsunuz. Bunları oraya asın. Bunlar burada durmaz. Bırakın bu müze saçmalığını diyor. Böyle bir ortam var. Yani zaten dar ağacına gönderilenlerin haddi hesabı yok. Onları saymıyorum. Bir sürü Kur'an-ı Kerim işte... Kur'an-ı Kerim okumak yasak. Kıtlık almış başını gitmiş. Yol vergisi var. Yani adamın zaten açlıktan ölüyor, ekmek bulamıyor, yol vergisi var. Un yok arkadaşlar, un. Ordu'da insanlar fındıktan un yapmaya çalışıyorlar. Ve yedikleri o un insanların bağırsaklarını düğümlüyor. Çünkü çıkaramıyorlar onu. Kalıyor orada. Ve yüzlerce kişi ölüyor arkadaşlar. Böyle bir ortamda, yani Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmıyor. Beyaz trenle İnönü gidiyor geliyor. Motosikletli İnönü bir yere geldiği zaman motosiklet sesinden anlıyorlar. Çünkü etrafında 8-10 tane motosiklet var. Beyaz tren, yani ona bir şey, halkla bir dokunuşu yok. Şimdi Menderes üstü açık bir arabada halkla temas içerisinde. Halk çocuğu zaten. Dolayısıyla böyle bir ortamda Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi kaçınılmaz oluyor. Nasıl oluyor? 1950 seçimleri işte biraz önce söylediğim sistemin tam tersi olarak bugünkü sistem. Gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi de şudur arkadaşlar, genellikle karıştırılır bu. Bir yerde nispi dediğimiz, yani nispi temsil sistemi yok bugünkü gibi. Bir yerde mesela İstanbul'da en çok oyu kim aldı? Demokrat Parti. Bütün milletvekillerini o alıyor. İşte Kırşehir'de bir oy bile fazla alsan bütün milletvekillerini çıkarıyorsun. Dolayısıyla bu şekilde büyük bir oy oranıyla Demokrat Parti iktidara geliyor. Konular çok fazla. Hızlandırıyorum. 2 haftalık hükümet Demokrat Parti iktidara geldi. Yıllardır beklenen kahraman diyor Necip Fazıl o zaman için. Çok böyle ümit beslemiş. Allah diyor, Allah Tanzimat'tan sonra bize en güçlü sesi verdi diyor. İşte beklenen kahraman. Osman Yüksel Serden Geçti, Serden Geçti dergisinde 2 sayfa Yaşa be Menderes diye öyle bir yazı yazıyor ki akıllara ayar. Yani insanlar artık hapislerde, şurada burada bıkmışlar. Yol vergisi, toprak vergisi, yani toprak vergisi de çok değişik bir sistem. Adam geliyor memur, daha arazide bir şey yok. Yani şimdi gidin mesela daha yeni buğdaylar çıkıyor. Adam diyor ki buradan ne kadar buğday çıkar? İşte 1 ton yaz vergi, işte 800 kilo vergi. Daha ürün çıkmamış. Ürün çıkıyor, 300 kilo şey çıkıyor. Adamın yazdığı vergi daha fazla. Böyle bir ortam. Ve Menderes başvekil oluyor. Hükümet programını açıklıyor. Hemen daha 2 hafta geçmeden diyorlar ki darbe yapacaklar. Darbe yapacaklar. Zaten bir junta ekibi hemen İnönü'ye gidiyor seçimlerden sonra. Efendim diyorlar, emrinizdeyiz. Siz söyleyin, hemen indirelim. Daha 2 hafta olmuş. Menderes hemen durumu Cumhurbaşkanı Bayar'la paylaşıyor. Bayar bir ertesi gün birçok generali ve üst düzey subayı emekliye sevk ediyor. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. İnönü o günlerde şöyle bir demeçte bulunuyor. Diyor ki asla diyor belli bir süreye kadar 2 yıl diyor mühlet veriyorum. Demokrat Parti'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. Çünkü bunlar acemi diyor. Bu acemileri eleştirmeye gerek yok. Bunlar zaten eline yüzüne bulaştıracak. 2 yıl hiç dokunmayacağım. Ama Demokrat Parti iktidara gelmesinden 2 gün geçmeden İnönü şeye başlıyor arkadaşlar. Daha doğrusu CHP. Eleştirilere ve muhalefete. Şimdi eleştirebileceğim Menderes'in burada bir İnönü fobisinin olduğudur. Yani Bayar'da da bu var, Menderes'te de bu var. Bir İnönü fobisi var. Menderes normalde mizaç olarak son derece sakin, naif, çok beyefendi bir insan. Çok içine kapanık, öyle çok insanlara çok kızsa bile böyle yüksek sesle bağırmayan, kendi halinde halis, munis bir insan ama söz konusu İnönü olduğu zaman o da ölçüyü kaçırıyor. Bu bir taktik tabii ki. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu taktiğine 50 yılından başlayarak darbeye kadar maalesef hep düşmüştür. Yani İnönü bilerek bir şey getiriyor. Demokrat Parti milletvekilleri, Bayar, Menderes bu tuzağa çok düşüyorlar. Bu ileride daha onulmaz yaralar açacak. Tijaniler var arkadaşlar. 1951 yılında Kemal Pilavoğlu diye bir şey ve buna bağlı müritler heykel kırmaya başlıyorlar. Atatürk heykelini, Atatürk büstlerini kırmaya başlıyorlar. Ve Demokrat Parti bunun üzerine Atatürk'ü koruma kanunu çıkartıyor. Yani Demokrat Parti normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bir şeyi Demokrat Parti yapmış oluyor. Atatürk'ü koruma kanunu çıkartan partidir. Ve hemen akabinde Sebil-ül Reşat, Büyük Doğu, İslamiyat gibi dergiler kapatılıyor. İslami neşir yasaklanıyor. İnönü tabi bu sırada yine bürokrasi ve ordu arasında. Ha, CHP'nin zaten genlerinde bu vardır. İttihat Terakki'den bu yana batıcı, laik, jakoben ve bürokratik kanadı temsil eder. Mecliste, birinci mecliste, birinci grubun da yaslandığı şey budur arkadaşlar. Batıcı, laik, jakoben ve bürokrasi. Hemen İnönü bürokrasi ve orduya dayandığını söylüyor ve memlekette huzur ve güven kalmadı diyor. Yıl 1952. Memlekette huzur ve güven kalmadı diyor. Yine 1952 yılında özellikle İslami kesim için üzüntü verici bir olay. Milliyetçiler Derneği kapatılıyor. Türkiye Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması olayı var. Türkiye Milliyetçiler Derneği adını yanıltmasın sizi, milliyetçi kelimesinden dolayı. Burada birçok gelenek var. İslami geleneği de içerisinde barındırıyor. Muhafazakar geleneği de barındırıyor. Osman Yüksel Serden Geçti, Necip Fazıl Kısakürek, Cevat Rıfat Atilhan, Nurettin Topçu gibi birçok isim bu derneğe üye. Bu derneğin çalışmalarını takip ediyor. Ve Büyük Doğu dergisinde bir yazı çıkıyor. Yazı şöyle: Vatan satıcısı dönme Ahmet Emin Yalman diye bir yazı çıkıyor. Tabii bir haftalık bir yazı bu. Süre gelen bir yazı. Dolayısıyla Ahmet Emin Yalman üzerinden bir polemik oluşuyor. Büyük Doğu ile Vatan Gazetesi arasında. Menderes Malatya'yı ziyaret ediyor arkadaşlar 1952'de. Ziyareti sırasında Büyük Doğu Derneği'ne mensup 5-6 kişi bu şeyden de kendilerine ilham aldığını söyleyerek Ahmet Emin Yalman'a bir suikast planı düzenliyorlar. Ve işte etrafı kolluyorlar. Otelin etrafında bekliyorlar falan. 11'e kadar bekliyorlar, çıkmıyor. Daha sonra tam vazgeçecekleri sırada bir bakıyorlar Ahmet Emin Yalman kapıdan çıkıyor. O sırada 17 yaşındaki Hüseyin Üzmez eline silah alıp 6 el kurşun sıkıyor. Bu 6 el kurşun Ahmet Emin Yalman işte bazıları sıyırıyor falan. Nitekim sonucunda ölmüyor yani. Öldüremiyor. Ondan sonra 1952 yılında bu olaydan sonra o Hüseyin Üzmez, Büyük Doğu Derneği, Milliyetçiler Derneği, Sebülür Reşat, ne kadar İslami mecmua, dergi varsa da hepsi kapatılıyor. Nitekim Menderes'in eğer başvekilim, benim gözümde Menderes'i okursanız o dönemin şeyini çok iyi anlarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Demokrat Parti iktidarının en önemli yaptığı olaylardan bir tanesi de 18 yıldır Türkçe okunan ezanı Arapçaya çeviriyor. Madde şöyle: işte isteyen Türkçe de okuyabilir, Arapça da okuyabilir. Ama hiçbir kimse ondan sonra Türkçe ezan okumuyor. Yaşa be Menderes diye Osman Yüksel Serden Geçti'nin biraz önce söylediğim şeyi bu olaylar üzerine oluyor. Bir de arkadaşlar Tevfik İleri var. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, Ulaştırma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı yapmış, Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yapmış, son derece muhafazakar, son derece mütedeyyin ve İslami kesimin üzerinde titrediği bir isim. Tevfik İleri'nin bakan yapılması muhafazakar kesimde büyük bir sevince neden oluyor. Herkes çok büyük bir sevinç içerisinde karşılıyor. Yani diyorlar ki yıllar sonra böyle bir bizden birinin bakan olması son derece hoşlarına gidiyor. Ama tabii ki daha sonra bu olaylar ardı ardına gelecek arkadaşlar. Köy enstitüleri biliyorsunuz Allahsız eğitimin merkezi CHP tarafından. Yani bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Çünkü tasarlanan şey gerçekten o. Yani Allahsız bir eğitim verme, komünizm propagandası. Köy enstitüleri bu dönemde öğretmen okullarına çevriliyor ve müfredatında da önemli oranda değişiklikler yapılıyor. Köy enstitüleri yıllarca tartışıldı. Bir iki cümleyle hemen açıklayayım. Köy enstitülerinin müfredatı inanılmaz derecede ağır ve saçma şeyden kurulu. Ancak köyde öğretmenlik yapıyorsun, işte başka bir yere gidemiyorsun, şehire gidemiyorsun, orada duruyorsun ve o müfredatın getirdiği bir sürü saçmalıklar var. Ona girmeyelim, ayrıntılı bir konu. 1958'de arkadaşlar çok fazla konu var. 9 subay olayı var. Burada binbaşı Samet Kuşçu, Junta'nın darbe planlarını deşifre ederek hükümete şey yapıyor, söylüyor. Diyor ki junta harekete geçti. Şimdi junta'yı biraz açayım, ondan sonra buraya geleyim. Junta 50'den itibaren başladı çalışmalara. 3 ayrı hücre şeklinde 52'de bu işi hızlandırdılar. 54'te bu junta artık tamamen gözünü kapattı ve bu işe odaklandı. Şimdi junta arkadaşlar bir kere şifre sistemi var. Silah üzerine yemin ediliyor. Evrak yok hiçbir şekilde. Ve birbirlerinden bağımsız hareket ediyor bu 3 junta. Özellikle 57 seçimlerinden sonra bu harekete geçme darbe girişimi bir şeye alınıyor. Geriye alınıyor. Samet Kuşçu'nun bu istihbaratı verdikten sonra Menderes hükümetinin orada çok ciddi önlemler alması gerekiyordu. Ama Bayar'ın tabiriyle Menderes adeta, hani Bayar diyor ki, acılı bir baba gibi davranıyor. Yani çocuğunun hatasını görmek istemeyen bir baba gibi. Bu bir gerçek. Darbe davul zurna çala çala geliyor. Junta'nın ayak sesleri duyuluyor. Darbeye Menderes'in bu şekilde pasif kalması hep iyi niyetinden, kanun içinde kalmasından kaynaklandığı söyleniyor. Hatta bir gün Ankara'da işte Başbakanlık konutun köşkünden dışarı doğru bakıyor darbeye yakın zamanlarda. Orada nöbet tutan Mehmetçiği görüyor ve diyor ki ya Allah'ını seversen diyor, şu Mehmetçik mi bana diyor darbe yapacak? Ben bunun köyüne su götürdüm. Ben bunun köyüne baraj götürdüm. Ben bunlar için varım. Bunlar bana darbe yapmaz. Bunlar, bu askerler, bu Mehmetçikler benim evlatlarım. Böyle bir şey olmaz diyor. Ama tabii ki yanılıyor. Yani darbe olmaz demek Türk tarihi açısından her zaman sakıncalı bir cümledir arkadaşlar. Darbe her zaman olabilir. Yani bunu günümüz için de söylüyorum. Darbe olmaz denmeyecek ve onun tedbirleri alınacak. Samet Kuşçu, binbaşı Samet Kuşçu bu istihbaratı yaptıktan sonra tutuklanıyor. Yani 8-9 subay olayı. Samet Kuşçu istihbarat yaptığı için 2 yıl hapse mahkum ediliyor ve darbe için isimlerini verdikleri de serbest bırakılıyor. Yani Menderes bir kez daha arkadaşlar maalesef gerçekleri göremiyor. Gerçeklere uzak kalıyor. İç politikada bir sürü olaylar var. Bir sürü hadiseler var. 555K olayı var. Öğrenci olayları var. Yani işte 28-29 Nisan olayları var İstanbul ve Ankara'da. Sıkı yönetimin olduğu. 555K 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da toplanıyoruz. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu marşını ıslıkla çalmaya başlıyorlar. Menderes tam o sırada oradan geçiyor. İşte o sizin meşhur duyduğunuz hadise de orada gerçekleşiyor. Kalabalığın arasına dalıyor. Bir tane öğrenci, ki bu öğrencinin Baykal olduğu söylendi ama o netleşmedi, hürriyet istiyoruz diye yakasına yapışıyor. Ondan sonra Menderes de diyor ki bundan daha iyi hürriyet mi olur? Başbakanın yakasına yapışıyorsun diyor. Ve oradan bir gazetecinin arabasıyla kaçırılırken Menderes bir kez daha arabanın şeyini açıyor. Aralarına dalıp artık beni öldürün diyor yani. Öldürün, yeter diyor. Çünkü basınla da arasında çok büyük bir şey açmış. Hüseyin Cahit Yalçın, Menderes'in yakın dostu. Darbeden 1950 seçimlerinden önce diyor ki dostum diyor, gar lokantasında, Ankara'da gar lokantasında beraber yemek yiyorlar. Dostum diyor, sana bir itirafta bulunacağım. Gazeteci, buyur söyle diyor. Siz diyor 50'de büyük ihtimal iktidara geleceksiniz. Tamam, geleceğiz. Sana bir itirafta bulunuyorum. Ben 50'de senin karşında olacağım diyor. Niye diyor? Niye böyle bir şeye girişiyorsun? Çünkü diyor şartlar ve zemin bunu gerektiriyor. Bunu görüyorum ama 50'den sonra senin karşında olacağım ve sana muhalefet edeceğim. Nitekim arkadaşlar daha darbe olmadan o basında, özellikle o dönemin işte Cahit Yalçınlar, Ahmet Emin Yalmanları çalışanlarını topluyor. Darbeyi biliyorlar, haberleri var ve darbenin olacağını aşama aşama çalışanlarına anlatıp nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini anlatıyorlar ve hepsi de zaten darbeyi destekliyorlar. Yani basın mesafeyi çok ciddi anlamda korumuş. Özellikle 1954 seçimlerinden sonra basın Menderes'in üzerine çok gidecek. Yani yalan yanlış haberler, bir sürü saçma sapan haberler. Nitekim arkadaşlar Menderes bu 555K olayından sonra sohbeti sırasında bir arkadaşına diyor ki dostum diyor artık gözleri dolmuş falan böyle. Dostum diyor 10 yıl iktidarda kalıp da kellesini koruyabilen Osmanlı sadrazamı kaç tane diyor. Büyük ihtimal benim de diyor bunlar kellemi kopartacaklar. Yani diyor tabii o arkadaş ona moral vermek için Samet Ağaoğlu moral vermek için diyor ki Berrin Hanım İstanbul'a taşınsın. Havadar bir yer biraz da bu olaylar çok arttı. Üniversite olayları, sokak gösterileri. Size bir yerden tanıdık geliyor herhalde bu. Sürekli öğrenciler dışarıda. Sokak gösterileri yapılıyor. İstanbul Üniversitesi. Ankara'da öğrenciler dışarıda. Basın sürekli bunu kaşıyarak devam ediyor. Yani eğer o şeyi kopya kağıdını koyarsanız bugünü de anlarsınız arkadaşlar. Ve diyor ki benim kellem gidecek diyor büyük ihtimal. Yani dünya onun için benim için boş. Ha İstanbul'da oturmuşuz, ha Ankara'da oturmuşuz. Yani benim sonum büyük ihtimal o Osmanlı sadrazamları gibi olacak diyor. Tabii İnönü ne yapıyor burada? Bir de dış güçler, dış ülkeler ne yapıyor? İnönü hep şunu yapıyor. Biz darbeye karşıyız. Darbe istemiyoruz. Ama bu aslında şu demek arkadaşlar. Siyaset dilinde söylüyorum. Bir an önce darbe yapın. İhtilale Metin Toker, ihtilale yeşil ışık yakan kişi İnönü'dür diyor. İhtilale yeşil ışık yakan kişi hep İnönü olmuştur. Damadı diyor bunu Metin Toker. Yine bir CHP milletvekili İnönü'ye gidiyor. Efendim diyor artık bizim seçimle iş başına gelmemiz mümkün değil. Mümkün değil seçimle iş başına gelemeyiz. Yani gereken yapılmalı. Bu sırada dış ülkeler, dış güçler ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi birazdan 6-7 Eylül olaylarına kısa bir değineceğim. Bugünkü MİT'in Milli Amele Hizmetleri diye geçiyor o zaman. MİT'in Menderes Almanya'da olduğunu görüyor. Yani Almanlar Türk istihbaratını ele geçirmişler. Her türlü istihbaratı topluyorlar. Her türlü teşkilatı kendi istedikleri gibi yönetiyorlar. Bir kere Menderes bazı tarihçilere göre Menderes'in gitmesinde en büyük nedenlerden bir tanesidir. MIT'i Almanların güdümünden alıyor, temizliyor. Türk istihbaratçılar yetiştirmeye başlıyor. Yani. İki, Kalkınma Bankası'nın bir raporu var. Zaten 2-3 tane raporu var. Bunlardan bir tanesi şu, en açıklayıcı olanı. Türkiye asla sanayi yapamaz. Türkiye tarım ülkesidir. Tarım ülkesi olarak kalmalıdır. Asla sanayiyle falan uğraşmayın. Ve sakın ola tarımı yaparken de sulama metodlarını falan geliştireceğiz diye bir yöne girmeyin. Sulama falan yok. Ne yapacağız? Yağmur yağacak. Kalkınma raporu bu. İlerleyen zamanlarda bir rapor daha var. 1957 yıllarında zannedersem. Orada da diyorlar ki büyüme hızınız çok fazla gelişti. Bunu yavaşlatın. Demirköprü barajı için Menderes Kalkınma Bankası'ndan kredi istiyor. Gediz Ovası'ndaki Demirköprü barajı için. Verdikleri cevap tam Bayar işte Londra'ya bir ziyarete gitmiş. Yemeğe tam başlayacaklar. Bayar'a diyorlar ki veremeyiz. Yok böyle bir şey. Yani kredi falan veremiyoruz. Bunun üzerine Menderes çok sinirleniyor. Kalkınma Bankası'nın Ankara şubesini kapatıyor ve onları kovdum diyor. Sonra Batı, özellikle Amerika ve Batı dünyası bu yardımları, bu ekonomik destekleri yapmayınca Menderes bir şey yapıyor. yıllarca hiç muhatap olmadığı Sovyetlerin kapısını çalıyor. Moskova ziyaretine çıkıyor. Darbeye yakın zamanlar bunlar. Ve özellikle Amerika bu durumdan hiç hoşnut olmuyor arkadaşlar. Aynı güçler darbeden sonra ülkeye yardımları yağdırıyorlar adeta. Siz aradaki farkı düşünün, kendinize göre yorumunuzu yapın. Darbe nasıl oldu? Darbeye nasıl gelindi? Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum ama. 40 dakika oldu mu?
10 dakikada toparlayalım.
Bir kısaca bir darbeyi de hemen söyleyeyim. Bütün bu gösteriler, tabii Menderes döneminin ekonomik verileri de özellikle 57'den sonra devalüasyondur, enflasyondur, kuraklıkta başlıyor, bir gerileme oluyor, kara borsa falan derken, tabii bu zinde güçler her zaman hareket halindeler, hücreler her zaman hazır bir şekilde bekliyorlar ve arkadaşlar darbeyi planlıyorlar. Yani en yakın zamanda darbeyi yapacağız diye planlıyorlar. Bu sırada Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilmiş. Menderes'e bir mektup yazıyor. Gidişattan memnun değiliz. Sen Cumhurbaşkanı ol. İşte bu seçime git. Beni de milletvekili seçtir falan diye böyle bir mektup yazıyor Kara Kuvvetleri Komutanı. Menderes'e ulaştırılmadığı söyleniyor ve geçiştiriliyor o şekilde. Cemal Gürsel İzmir'e emekli olarak dönüyor. 23 Mayıs'ta arkadaşlar Sıtkı Yırcalı Menderes'i çekerek diyor ki arkadaş bu gidiş değil. Davul zurnayla darbe geliyor. Tahkikat komisyonunu kaldırmamız lazım. Tahkikat komisyonu diye bir şey kuruldu arkadaşlar. Menderes döneminin en büyük günahlarından, hatalarından bir tanesi. Bu komisyon işte CHP'ye karşı büyük bir suçlama, büyük bir araştırma falan. Son derece basına karşı bu tahkikat komisyonunu kaldır. Seçimlere git. Hatta yeni bir hükümet kur. Yeni bir hükümet kur demek ne demek? İstifa et. Şeyi bırak. Menderes ayağa kalkıyor. Onu Sıtkı Yırcalı'nın omzuna dokunuyor ve diyor ki siz diyor bir dehlizin içerisine girmişsiniz. O dehlizin sonundaki ışığı göremiyorsunuz. Ama ben o ışığı görüyorum. O ışık neydi? O ışık nasıldı? Onu kimse anlayamıyor. 25 Mayıs'ta meclis tatil oluyor arkadaşlar. Bu sırada da 23 Mayıs'ta Harp Okulu öğrencileri yine yürüyüş yapıyor. Yürüyüşe geçiyorlar. Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşe geçmesi demek yani geliyoruz. Artık darbe adım adım geliyor. Sami Küçük 1. Ordu'daki Cuntacı arkadaşını arıyor. Diyor ki emekli sandığından istediğim 2740 lirayı aldım. 10 lirayı kestiler, 2730 lira kaldı. Eskişehir'deki havacı arkadaşın parasını da aldım. Bildiremedim, haber ver. Bu bir şifre. Yani 27 Mayıs 03'te harekete geçiyoruz. Darbe hazır ama tabii Menderes o sırada Eskişehir'de. Onu da gidin oradan siz alın diye bir şifre gönderiyor. Aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdulhun da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile konuşarak sorun yok bize güvenin falan diyor. Yani darbe artık 27 Mayıs 03'te planlanıyor. Ankara İstanbul telefon hatları kesiliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde haberleşme yok. Polat Kan'la beraber Menderes Eskişehir'e gidiyor. Celal Bayar Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde. Nitekim bu şifreyle beraber şifrenin de ihtilalinde iki tane şifresi var, hareketi var. Bir tanesi elleri havaya kaldırıp çırpma ve inkılap kelimesi. Yani bu şekilde şifreleşmişler. Eskişehir'e gidiyorlar. Onlar Bayar Köşk'te 03'te harekete geçiyorlar. Radyodan 04'te darbeyi duyuruyorlar ama Ankara'dan ses seda yok. Bir an adamlar korkuyor darbeciler. Başarısız mı olduk? Ve diyorlar ki gerekirse Trakya'da bir cumhuriyet kurarız. Savaşarak ölürüz diyorlar. O kadar gözlerini karartmışlar. Nitekim Ankara 05-25 genç albay Türkeş O radyodan tok sesli konuşmasını yapıyor. Ve saat 08'de arkadaşlar kansız bir şekilde herhangi bir direniş olmadan, İstanbul'da hiçbir direniş yok. Ankara'da yer yer bir direniş var. Darbe gerçekleşmiş oluyor. Darbeye tek direnen Bayar oluyor. Bayar işte nasıl olur, ben millet iradesiyle geldim falan diyor. Muhafız alay, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı Osman Köksal, o da Cuntacılar tarafından oraya yerleştirilmiş, hiçbir şekilde mukavemet gösterilmiyor. Ha, darbeciler zaten kritik noktalara da kendi adamlarını koymuş vaziyetteler. Bayar tabancasını üst kattan alıp geliyor. Tam şakağına dayayacağı sırada eline yapışıyorlar. Bayar'ı alıyorlar. Berin Menderes'in eşi ve oğlu Aydın Menderes Cumhurbaşkanlığı köşküne geliyor. Ne olacak diyor Berin Menderes. Bayar diyor ki artık çok geç. Artık çok geç. Hava Harp Okulu'na götürüyorlar. Eskişehir'de de yine Menderes yakalanarak getiriliyor ve Yassıada yargılamaları başlıyor. Yassıada yargılamaları da zaten arkadaşlar çok ayrı bir konu. Yani 2 saat 3 saat konuşulması gereken bir konu. Yassıada komedi yani. Bir çadır tiyatrosu. Yani şöyle söyleyeyim. Menderes'i getiriyorlar 2-3 metrelik bir yer. Bir tane koltuk. Koltukta bir kişi oturuyor odasının içinde. Yani onunla konuşması yasak. Mahsus jeneratörü kendi odasının üzerine koymuşlar. Uyku yok. Ondan sonra kimseyle konuşması yasak. Uyuşturucu iğneler yapılıyorlar. Her gün tekme tokat bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı dövülüyor. Ve savunmaya Menderes'in konuşması çok akıcı ve güzel bir üslubu var. İşte savunmasına çıktığı zaman diyor ki efendim ben konuşma yetimi kaybettim. Kuracağım cümleler mantıklı olmayabilir. Onun için bana diyor bir konuşacağım, bir dertleşeceğim bir şey verin. 50 kelimelik mektuplarla ben derdimi anlatamıyorum diyor. 11 ay bir gün Yassıada duruşmaları sürüyor arkadaşlar. Milli Birlik Komitesi'ne liste gidiyor. Birçok kişi 14 kişi idamla 500'den fazla kişi müebbetle işte çeşitli hapislerle iddianameye yazılıyor. Milli Birlik Komitesi aynı anda hızlı bir şekilde o gelen kararları 9'a 13 aslında 13 kişi idama karşı. Talat Aydemir tehdit ediyor. O 3 kişinin de ismi çıktı. 3 kişi idam yönünde oy kullanmak zorunda kalıyor. Gerekirse diyorlar yassı adayı havaya uçururuz. Hemen o kırmızı kaplı dosya tekrar jet uçakla yassı adaya götürülüyor. Tarık Güryay adanın komutanı o kadar heyecanlanıyor ki gemiyi karaya oturtturacak kadar acele ediyor. Hemen işte idamların infaz edilmesini istiyor. Bu sırada Yeşilçam filmlerini aratmayacak şekilde Yassıada filmi çekiliyor. İşte şöyle yiyorlar, böyle içiyorlar. Radyo saatinde hakaretler falan Yassıada saati diye. Ondan sonra ve o 14 kişiden 3 kişi idama mahkum ediliyor o oylama sonucunda. Bunlardan biri Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu idam edilerek adeta bir devrin yüz karası olarak tarihe geçiyor. Konu çok geniş. İnşallah başka zamanlarda yine bu konuya değiniriz. Menderes'in son halini anlatayım. Abdest alıyor. 2 rekat namaz kılıp tövbe duasını imam eşliğinde yapıyor. Ve son cümleleri de arkadaşlar, son cümleleri de eşime, çocuklarıma diye başlıyor. Allah bu milleti ve bu devleti korusun. Allah bu milletin ve devletin hiçbir şekilde zeval vermesin tarzında bir konuşma yaparak Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorularınızı da alalım. Umarım sıkmamışızdır. Evet, sorularınızı alabiliriz. Buyurun hocam.
Şimdi Menderes'in uçağının İngiltere'de düştüğü
İngiltere, Londra'da düşüyor.
bir uçak kazası söz konusu.
Evet.
Oradan sağ
Sağ kurtuluyor. Uçak ikiye ayrılıyor.
bir şey miydi yani
Ko
teknik bir şey mi?
teknik bir şey değil. Sabotaj olduğu yüksek ihtimal sabotaj olduğu söyleniyor. Çünkü O dönemin Mason localarında Menderes'le ilgili ciddi planların olduğunu biliyoruz hocam. Ve bizatihi bilgi İnan Kıraç'ın babasının orada olduğunu söylüyorlar. Ve bizatihi Türkiye ile temas halinde oldu. Hatta şifreli bir şekilde Menderes ölmeyince şifreli bir şekilde üzüntüsünü Türkiye'ye bildirdiğini söylüyoruz, biliyoruz. Yani şeyimiz o şekilde.
Celal Bayar ne oluyor?
Celal Bayar ne oluyor? Bayar, arkadaşlar Bayar'a da değinmek lazımdı ama süre çok az olduğu için. Celal Bayar İttihatçı Mason'dur. Milli Mücadele'de Galip Hoca takma adıyla bir hoca kılığında Milli Mücadele'ye katılmıştır. Bayar'a ne olabilir? İdamı müebbete çevriliyor. Daha sonra da af kanunuyla Bayar yırtıyor yani. Evet. Buyurun hocam.
Şimdi 61 ihtilalini sadece yani benim kendi
biliyorum.
Evet. Sadece Menderes'e karşı yapıldığını söylemek haksızlık olur. Çünkü bildiğim kadarıyla Albayrak binbaşı rütbesinden yukarı şey bırakılmadı ya emekli edildi ya ceza verildi. Ve o dönemde de Türkiye'nin NATO'ya girmesi söz konusu. Yani,
girdi o dönem.
Aslında dizayn edildi diye bir yaklaşım tarzı var. Çünkü NATO'nun yerleştiği şey eğittiği askerler ondan sonra şeyde Türkiye'de hakim zihniyet baskın karakter oldular. Siz buna katılır mısınız?
Hocam şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir kere 50'de bir şey yapılıyor, emekli tasfiyesi yapılıyor. 52'de resmen NATO'ya üye oluyoruz. Ama CIA darbeden sonra bizzat sicili verecek kadar bu ülkeye hakim oluyor. Yani Menderes döneminde şöyle de bir yalan hep söylendi. Ben bu orduyu gerekirse yedek subaylarla bile yönetirim diye bir şey var. Söylem var. Bunu Menderes hiçbir zaman söylememiş ve hep askerler arasında bu dillendiriliyor. Ben orduyu yedek subaylarla bile yönetirim. Zaten orduyu sevmiyor. Generallere karşı bir şeyi var. Bu hep bir şey halinde yer almış. Ordu 60 ihtilalinden sonra hocam bizzat Amerika'nın güdümünde siciline kadar onlar veriyor. Milli Birlik Komitesi bizzat onlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Yani tabii ki hatalar olmuş olabilir o dönemde askeriye ile ilgili. Yani askeriyeyi bu kadar bırakmama konusunda hatalar olmuş olabilir. Mesela Menderes'te şöyle bir hata gördüm ben. Diyor ki genel bir hata bu. Bir yerin başına birini getirdiğim zaman o yer benim zannediyor. Halbuki bir teşkilatta bir kurumda esas şey alttan üste doğru gelir. Yani kadronuzu oraya koymanız gerekir ki bir başarı elde edilsin. Yani Menderes'te bu hata var. Ve hep iyimser bakıyor. Yani bunu koyduk. Bu bizim dostumuz. Onu diyor kara kuvvetleri komutanı ben yaptım ya. Bana yapar mı diyor. O havacıyı ben diyor geçen gördüm. Çok temiz bir çocuk falan diyor. Böyle bir mantıkla hareket ettiği için Menderes yanılıyor. Milli Birlik Komitesi ne yapacağını bilmiyor. Yani konu çok geniş. Acayip şeyler var. Ben genel hatlarıyla girdim oradan buradan. Milli Birlik Komitesi darbeyi yapmış ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşin içinden nasıl çıkarız? Darbeyi yaptık ama ne yani? Seçim mi yapacağız? Birini mi alacağız? Diyorlar ki biz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden hukukçuları bir çağıralım. Bir gelsinler. Madanoğlu, Cemal Madanoğlu, Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet, Veli Dedeoğlu, Kubalı, Tarık Zafer Tunay'a ondan sonra gibi ünlü hukukçular şeye getiriliyor, adaya. Ve adamlar şöyle demesi, aslında Milli Birlik Komitesi şöyle düşünüyor. Ya diyor biz bunu yaptık, 3 ay sonra seçime gideriz. Demokrat Parti de seçime gider. Bazı Demokrat Parti milletvekillerini affederiz çünkü onların bir suçu yok. 3-4 kişiyi şey yaparız. Yani onu da hukuk çerçevesinde yaparız diyorlar. Ve bu hukukçu olarak gelen o ordinaryus, Sıddık Sami Onarlar, İstanbul Üniversitesi rektörleri falan gelir gelmez çok büyük bir gazla diyorlar ki hocam Çok mükemmel bir iş yaptınız. Darbe sapına kadar meşrudur. Bunların hepsini asmamız lazım. Demokrat Parti kapatılmalı. Ondan sonra seçime girilmez. Yeni bir anayasa yapacağız. Size anayasa yapma yetkisi veren her şeyi yapma yetkisi verir. Yani böyle bir inanılmaz hukuk garabeti yaşanıyor. Ve Madanoğlu bunları azarlıyor. Edebiyatı kesin diyor ya, siz hukukçusunuz diyor. Tamam, darbeyi biz yaptık ama diyor, bu kadar da ileri gitmeyin diyor. Fakat onlar tam şeyini kuruyorlar. Yani o dediklerini de yaptırıyorlar. Sivil darbeci bunlar. Evet. Buyur hocam.
Menderes'le ilgili benim gönlümde, zihnimde iki kare sürekli canlı durur. Birisi monarşilerle ilgili o ziyaret.
Evet, onu unuttuk.
Evet, onu paylaşırsam. Bir de Vatan Caddesi açılırken çok tarihi yer kıyılıyor. İkisini anlatabilir misiniz?
Çok teşekkür ederim. Güzel bir hatırlatma oldu. Cevat Akşit Hoca'ydı değil mi? Cevat Akşit Hoca'yla beraber bir İmam Hatip grubu Menderes'i ziyarete gidiyorlar. İşte özel bir sohbet falan. Bir anda Menderes ağlamaya başlıyor. Ne oldu falan. Hocam, başbakanım ne oldu falan, hayırdır? Ve o gözyaşlar içerisinde şu itirafı bulunuyor. Aslında ben çok şey yapmak istiyorum ama yaptırmıyorlar. Necip Fazıl bunu çok dile getiriyor. Necip Fazıl diyor ki lüpçü olma, hepçi ol diyor. Hepçi ol. Necip Fazıl Menderes'i hep bayarın güdümündeki adam olarak görüyor. Bayara diyor teslim etme. Bayar, mason, İttihatçı, Atatürk'ü sevmek bile ibadettir diyen, hatta Halk Partisi'ni Atatürk'ün yolundan sapmakla suçlayan bir insan. Ve Menderes'in bir mukaddesatçı muhafazakar gençlik için yaptığı bir konuşmadan sonra diyor ki, sizin tam karşınızdayım, bu gençlikle beraber olduğunuz yerde ben sizin tam karşınızda duruyorum. Dolayısıyla parti içerisinde de bir birliktelik yok. Demokrat Parti içerisinde çok büyük uçlar var. Yani mesela Tevfik İleri çok sağlam, çok büyük bir insan. Yani Tevfik İleri'nin adını değerli arkadaşlar, bundan sonra özel okumalarınızda Tevfik İleri'yi araştırmanızı ve onun hayatına göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü parti içerisinde sürekli İslami şeylere, hassasiyetleri ön plana çıkaran birisi. Bayar'ın güdümüne girmemesi konusunda uyarıyor. Ve Bayar, maalesef Bayar ve ekibi, zaten bunlar hepsi Cumhuriyet Halk Partisi kökenli olduğu için bir ekip Menderes'i rahat bırakmıyor. Aslında Menderes'in kafasındaki şey, onu konuşmamızın başında söyledik, İmam-ı Azam türbesinde dua ediyor Bağdat'ta. Aklındaki şey aslında bugünkü şeylere de çok yakın şeyler. Balkanlardaki hakimiyeti, Türk hakimiyetini, Orta Doğu'daki Türk hakimiyetini sağlamlaştırmak ve Türkiye'yi çok güçlü bir ülke haline getirmek istiyor. Mesela Suriye meselesi var, aynı bugünkü gibi. Onlara değinemedik. Yani Suriye'de bir sürü ihtilal falan oluyor, oraya asker yığılıyor. Menderes'in orada çok akılcı hareketleri var. Yani bu konuda yaptırtmıyorlar, öyle söyleyelim. Aslında Menderes çok daha farklı şeyler. İkincisi, Demokrat Parti'nin en büyük suçlarından birisidir İstanbul'u imar projesi. O sadece 3 yıl sürmüş, biliyor musunuz? Yani 10 yıllık bir plan. 10 yıl sürseydi ne olacaktı Allah bilir. Aslında projenin şeyi şu: İstanbul'un Türk-İslam şehri olduğunu ön plana çıkartmak gibi bir düşünce var. Ama İstanbul adeta depreme uğramıştır. Yani bunu da kabul edelim. Çok büyük hatalar yapılmıştır. Tarihi eserler, camiler yıkılmıştır. İstanbul tarihi adeta talan edilmiştir. İşte Vatan, Millet, Barbaros Bulvarı, E5, Hilton ve Divan Otelleri de o gün açılıyor yine. Yani deprem olmuştur. 7.2 deprem gibi yıkılmıştır. Bu da Demokrat Parti'nin büyük hatalarından bir tanesidir. Ama o yollarda İstanbul'a bir nefes aldırmıştır. Onu da kabul etmemiz lazım. Buyurun.
Hocam, biz Menderes'i tanırken içinde bulunduğumuz camia itibariyle şahsi olarak değil de bir lider olarak tanıdık. Biraz İslami motiflerin ne kadar şahsına barındırdığını bilmiyoruz. birazcık İslami hassasiyetleri hakkında bilgi verebiliyor musunuz? Var mı bir karakter nedir yani?
Şimdi güzel bir soru. Menderes temiz bir insan, onu söyleyelim. Ama İslami hassasiyetleri çok fazla mıydı? İşte 5 vakit namazını kılar mıydı falan? Orası biraz şey yani. İbadet ve itikat noktasında, ibadet noktasında zayıf olduğunu söyleyebiliriz ama İslami değerlere saygılı birisi olduğu kesindi. Yani babam ve ben diye Aydın Menderes'in anlattığı şeyler var. İşte tarihe saygılıydı. Osmanlı'yı çok seviyordu. Mutlaka Eyüp Sultan'a her geldiğinde gittiğini biliyoruz. İşte İmam-ı Azam Türbesi, Hırkayı Saadet dairesine giriyor Topkapı Sarayı'nda. Sapsar oluyor yüzü. Böyle bir an şaşırıyorlar, acaba ayakta böyle sendeliyor falan. Hassasiyetleri olan bir insan. Ama bizim anladığımız manada Menderes bir İslami şey de değildi. Benim gördüğüm kanaatim ve okumalarımdan çıkarttığım netice. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Hocam 1952 yılında bu Menderes ordumuzu bizatihi yani Haçlı ordusu dediğimiz NATO'ya koyuyor. Aynı şekilde Kore'ye asker gönderiyor. Bunların sebebini açıklayabilir misin, açıklamasını? Bir de 1961 yılında yeni bir anayasa yapıyor. Yani bu
evet.
24 yılında CHP'nin yapmış olduğu anayasası dururken niçin yeni bir anayasa yapıyor?
Türkiye bir yalnızlık içinde arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı olmuş ve Türkiye kendi kabuklar içerisinde. Bir çıkış yolu aranıyor. Bu çıkış yolu da dünya iki kutuplu. Dünya ABD ve Sovyetler iki kutuplu. Türkiye zaten Sovyetlere hep soğuk kalmış ya. Yani. Soğuk savaş dönemi dediğimiz. Demokrat Parti döneminin en büyük, en önemli özelliklerinden bir tanesi soğuk savaş döneminde. İki kutuplu bir dünyada ya Sovyetlere gireceksiniz ya Amerika'yı tercih edeceksiniz. Demokrat Parti burada Amerika'yı tercih etmek zorunda kalıyor. O da NATO üyeliğiyle oluyor. Bunu bir dünyaya açılım, bir kendi kabuğundan çıkma olarak değerlendiriyor. Ve o şekilde bir düşünce olarak iyi olan ama neticeleri olarak çok zor neticeleri de oldu tabii ki.
Anayasa.
Anayasa. Biraz bahsettim aslında. 24 ana, şimdi bize de yıllarca şu yalan öğretildi. Hatta ben orta 2'de hatırlıyorum. Vatandaşlık dersinde bizim hocamız geldi, dedi ki en özgürlükçü anayasa 61 anayasasıdır dedi. Böyle bir yalan hep bize böyle kafamıza nakşedilmeye başladı. 61 anayasası darbecilerin kendini koruma yasasıdır. Yani şöyle demiş adamlar. İleride bir darbe olur da biz suçlu olursak kendimizi garantiye alalım. İşte Anayasa Mahkemesi bilmem ne o dönemden Milli Güvenlik Kurulu bugünkü başımıza çoraplar ören, Anayasa Mahkemesi bir sürü başa çoraplar ören kurumlar bu dönemin eserleri. Yani kendi sistemlerini kurma, o hukukçuların söylediği şey. Aslında anayasayı değiştirmek istemiyor bu darbeciler. Onu da bu hukukçular grubu, Sıddık Samiler, Tarık Zaferler, Kubalılar, herhalde İstanbul Üniversitesi'nde falan da o şeyleri duruyor onların. Sıddık Sami Onar'ın falan şey durur yani. Halbuki onların kaldırılması lazım. Bu adamlar diyor ki akıllarında yokken geliyorlar diyorlar ki anayasayı kökten değiştirelim. Mesela Yassıada'da hiçbir hazırlık yok. Davayla ilgili hiçbir şey yok. O sanıklar gelse deseler ki biz bu mahkemeyi tanımıyoruz deseler yapacak herhangi bir enstrümanları yok. Çünkü iddialar çok komedi. İddialar ortaya konan ispatlı şeyler değil. Dolayısıyla böyle bir yolu açan da hukukçular olmuştur. Kendilerini de koruma amaçlı adamlar yapmış ve bugüne de konuşmamın başında söyledim. Bunların süreci 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl sürecek olayları tetikliyor yani.
Kore'ye asker
4500 asker gönderiliyor Amerika'nın isteğiyle beraber. 750 şehit oluyor. İşte Kore'ye asker göndermenin nedeni NATO'ya üyelik için. Yani Kuzey Atlantik Paktı'na üye olmak için Kore'ye asker gönderiyoruz. Bu şekilde de uluslararası dünyaya açılma hesabı yapıyoruz yani. Kendi kabuğumuzdan sıyrılma. Yani NATO'ya verilen bir rüşvet diyelim ona da. Amaç o. Son bir soru daha alıp sizi de fazla...
Cezayir'le ilgili belli başlı göz yumduğu söyleyeyim.
Çok güzel. Menderes arkadaşlar Cezayir'de Fransızlara karşı gizli yardım yapıyor. Cezayirli Müslümanlara. Rumlara karşı Türklere yardım yapıyor. Bakın bugünkü şeyimize de benziyor aslında. Bizim hani Büyük Türkiye, Orta Doğu'nun abisi, İslam dünyasının lideri konumuna uygun şeyler. Bu sır 1993'e kadar bilinmiyordu. Fransızlara karşı yardım etmiş, oradaki Müslümanları desteklemiş. Yine hakeza birçok yerde bu tip yaptığı yardımları biliyoruz. Yani doğrudur.